ediyoruz ama burada neredeyse aynı zamanda başlıyor. Başlayan şey tarih öncesi. Yani tarih öncesi tarihin karışımı demek gerekir. Çünkü bu şeyler konusunda, özellikle ilk imparator konusunda bu Foti, değil mi? İlk imparator, Çin'in ilk imparatoru. Evet. Şuradan alacağız. Şimdi Çinlerin pek çok kitabı var. Bunların içinden üç tanesi özel. Çin tarihinin ana hatlarını alacağız. Yani Çin tarihindeki şeyler bizi ilgilendirmiyor. Bunlar sitede olacak. Bütün tikel olaylar, savaşlar vesaire bunlar onları görgül tarihi merak eden gerçi şey yapabilir. Gidip Wikipedia'dan falan son derece düzgün böyle sonu gelmeyen kronolojiler bulabilir. Yani Mısır tarihi için de aynı şey geçerli olacak. 40-50 kuşak firavunların adlarının listesi bu şey değil. Yani anlığa ilgilendiren bir şey. Usu ilgilendiren bir şey değil. Orada usu ilgilendiren şey o süreçte dönüm noktaları, kriz noktaları, o sürecin şeyini bozan, düzlüğünü bozan şeyler. Yani şimdi Çin tarihinde de belli dönüm noktaları var. Onun dışındaki o iç tikelleşmeler felsefe tarih felsefesinin şeyi değil. Birincil konusu değil tarih felsefesi. Yani felsefe ona ilgisiz, her şey ilgisizdir, tikelleri ilgisizdir diyemeyiz. Demememiz gerekir. Ama esas olan oradaki evrenseli görebilmek. Biraz önce konuştuk ya, tutku her şeyi gütmeye başladığı zaman o bir evrenselin yerine geçiyor ve bütün tikelleri kendi altına alıyor. Bir türün bireylerini kendi altına alması gibi. Tutkuyla tür aynı şey değil. Ama evrensel olmasının anlamı o. Tikeli belirliyor. Kendini tikelde gösteriyor ve tikelde evrenselden başka bir şey yok. Şimdi Çin tarihinde de biz bu evrenselleri bulup çıkaracağız. Okuduk orayı. Shu King tarihlerini kapsıyor. Ye King bu harflerle ilgili Çin meditasyonu temeli diyor. Ondan sonra Shi King, şiirler değil mi? Şarkılar kitabı falan. Bunlar Çin tarihi konusunda detaylı bilgi veren kitaplar. İlk kez 13. yüzyılda Marco Polo gidiyor. Ondan önce oraya batıdan giden yok ama Çin'in Asya'nın batısıyla ilişkileri var. İran. Aslında başka kaynaklarda şey görünüyor. Şimdi bu önemli. Çin'deki kültür kendiliğinden mi başladı yoksa batıdan mı gitti? Şöyle bir şey var. Bu Çinlilerin hoşuna gitmeyebilir. Belki bizim de hoşumuza gitmeyebilir ama Çin'de bulunan en eski çömlek kalıntıları ve aynı dönemde İran'da bulunan çömlek kalıntıları birbirine benziyor. Yani Çin'e İran'dan bir şeyler gitti sonucunu çıkarıyor şeyler. O tarihçiler ya da arkeologlar. O zaman var mı İpek yolu? Bu şey 5000 yıl öncesine falan gidiyor. Yani bu dediğimiz şey. Çin'in batıyla, Asya'nın batısıyla, Batı Asya'yla ya da yakın doğuyla falan şeyleri var, ilişkileri var. Daha sonra İsa'dan sonra 150 yıllarında yanılmıyorsam bir Roma şeyi gidiyor, elçiliği gidiyor Çin'e. Romalılar da gidiyorlar. Yani Çin dünyaya belli minimal temasları var. Çin tarihinde önemli bir faktör de Mançular, Mançurya'nın şeyleri, halkları. Bunlar aslında daha sonraki bir dönemde Çin'i, Mançurya'yı biliyorsunuz. Yani Çin'in en doğusu. Onlar Çin'i ele geçiriyorlar ama Çinlileşerek ele geçiriyorlar. Çünkü Çin'i ele geçirmenin yolu onlar gibi. Onların kültürünü ele geçirmekten geçiyor. Ve onu yapıyor Mançular. Ve Manç hanedanı en son hanedanlar aslında şey Mançudan, Manç soyundan geliyorlar ama Çinleşmişler bunlar. O ona bakabiliriz şey olarak, özel olarak. 150 milyonu görüyorsunuz. Bu Hegel, yani bu tırnak içinde alınanlar, alıntı gibi görünenler Hegel'in, doğrudan doğru Hegel'in metinleri. Şimdi şuna güzeli Shi Hongti duvarları yaptırıyor. Burada yine şey var değil mi? Sığmıyor. Sığıyor mu?
Sığıyor.
Mesela
Sadece
bir
bir
karakter.
karakter. Evet, bir karakter.
Bir karakter orada tırnak içerisinde falan görmüyor. O idare eder işte.
Yani.
Tatarlar, Türkler, o Moğollar, yani kuzeydekiler, onlar Çin'in her zaman ilişkide olduğu kültürler. Evet. Şimdi burada Nankin ve Pekin, bunları öğrenmemize yarar var. Nankin, Çin'in eski başkenti ama şu anda var olan bir kent ve burada Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Japonların şeyi var, Nankin'e yaptıkları bir saldırı var. Mançurya'da bu. Nankin olayı şey, özel bir olay, ona karşılaşacaksınız. İnternet olmasaydı gerçekten bunlarla pek karşılaşmazdık ama internette çok kolay ve orada Japonların neye yetenekli olabildikleri konusunda yani korkunç bir örnek var. Nankin olayı. Naziler korkunçtuysa Japonlar Nazileri yüzlerce kez şey yapıyorlar. Geçiyorlar. Yani onu söyleyeyim. Naziler böyle şeyler yapmıyorlar. Bilmiyorum. Ama Nankin'de bu düzenli Japon ordusunun eline geçen bir ordu ve orayı işgal eden kuvvet düzenli Japon ordusu. Orada olanları yani şeyler var, siteler var, bir takım siteler var, o şeyleri gösteriyor. Oradaki
o
olayları...
Hangi yıl? 1280 mi?
Hayır, o 1900'lerin sonunda. Şey,
ha, bu
20.
Evet.
yüzyılda.
Ha, evet.
Yani 2. Dünya Savaşı'ndan
ha,
hemen önce. 1930'larda olması gerekiyor. Çin şeyine girerseniz dosyasına Doğu ve Despotizm bölümü var yana sayfada. Çin. Oraya girerseniz orada göreceksiniz. O...
Kibar Japonlar ilkokul öğrencilerinin gözlerini şöyle açarlarmış, yapıştırırlarmış ve Çin askerine yapılan işkence izleyip.
Şimdi buna bakarız birazdan gelecek. Bu dediğim yazı, buradan önce şeyler var.
İnternet
olmadığı için. Bunu gidebilirsiniz. Şimdi Çin'in dünya tarihinde şeyine, yerine, Çin'e. Yani bu aslında tartışmalı bir konu ve buna Çinliler sanırım ciddi olarak içerliyorlar ve bir takım savunmacı yazılar yazıyorlar. Çin bu kadar büyüktür, bu kadar önemlidir. İnsanlığa bu kadar büyük katkılarda bulunmuştur falan diye şeyler var. bir takım yazılar var.
Bilginin çıkmasını yasaklamışlardı. Kendi arşivleri, Türkçe adını vesaire.
Mesela bu top 1300 yıllarında yapılmış. Ve İstanbul'un düştüğü tarihten 100 yıl kadar önce Çin. Çinler barutu bir bulmuşlar. Top da yapıyorlar. Çin'de kağıt da bulunmuş. Ayrıca Çin'in şeyleri var.
Bayağı da yapmışlar.
Yalnız kağıdı bulmuşlar, matbaayı da bulmuşlar ama kitap basmamışlar. Yani bu biraz şey, sorun gibi görünüyor. Bunu ben şaka olsun diye söylemedim.
Kitap yok mu zaten?
Ya bu Yusuf şey bize Mısırlarda da. Yani sadece yani kesimin elinde
yazı için.
Bu şekilde yaygınlaştırılmıyor yani. O sadece şey ay, devlete ay, özel bir şey.
Ama çok iyi.
Sır
kalmışsın. Sır
kalmışsın.
Sır kalmışsın.
Şu alet sismograf diyorlar. Bu deprem deri saptıyormuş. Titreşimden dolayı bu içinde bir sarkaç var. O sarkaç çok hassas olduğu için şeyi alıyor. Titreşimi sarsıntıları yakalıyor ve dışındaki ejderhalara belli bir şekilde mekanik bir sinyal gönderiyor ve o şekilde yani bu teknolojik şey ama şimdi burada şey gibi görünüyor, yani hoş olmayan bir şey var. Çin'i aşağılamak, Çin'i kötülemek, bu Konfüçyüs'ün öldüğü şey, o da diyorlar. Çok zaman geçti ama, yani ya bir espri... Şey. Şimdi... ...16. yüzyılda savaştıkları Mançuların yerleşmeleri kabul ettiler. Bunun sonucu şimdi bir hanedan Mançuların eline geçti vesaire. Onları biliyoruz. Şimdi Çin tarihi, o zaman en baştan alalım düzgün bir şekilde.
Cevabı bu kısımları anlatmıştınız zaten.
Anlat, bunları konuşmuştuk. Onlara daha önceden değindik aslında çünkü onlara Hegel şeyde değiniyor, giriş bölümünde değiniyor.
Burada yani
burada da bu mesela Fohy'nin yeni bir din kurucusu olan Fo'dan ayrı edilmelidir diyor Hegel. İnsanlara kulübeler yapmayı ve yerleşim yerleri kurmayı öğrettiği anlaşılır. Bunlar var mı? Bu sayfa 93. Ticareti öğretmiş, evliliği temellendirmiş, usun gökten geldiğini öğretmiş, ipek böceği besleme, köprüler yapma, yük hayvanlarını kullanma vs. bunları öğretmiş. Şimdi, Çin tarihinde ilerleme denen şey, yani bu tarih biraz şey, değişmeden olduğu yerde kalan bir tarihe benziyor. Ve Çin tarihi o zaman Çin'in o anda, şu anda yani kazandığı en yüksek kültürel biçime doğru gelişmesini tarihi oluyor. Çin tarihinde şey yok. Batı tarihinde gördüğümüz tarzda olaylar yok. Yani bir kıtayı düşünün, o kıtada iki büyük devlet var. Hindistan ve Çin ve bunlar 5000 yıl boyunca sürüyorlar ya da 4000 yıl boyunca sürüyorlar değişmeden. Bir de şeye bakın, Asya'ya bakın, İran'dan başlamak üzere. Orada hemen hemen hiçbir şey ayakta kalmıyor. Persler başta olmak üzere, arkasından Mezopotamya devletleri, onun arkasından kimler? Yunanlar, İskender'in generallerinin kurduğu devletler. Ondan sonra Anadolu'da işte Etiler, Frigyalılar, Lidyalılar vesaire vesaire. Sonra Selçuklular, Osmanlılar, Bizanslılar, Romalılar, bütün bunlar işte sırasıyla saymadım ama hiçbir şey ayakta kalmıyor. Bu dönem sırasında Avrupa şeye kadar aşağı yukarı 15. yüzyıla kadar herhangi bir kültürel atılım göstermiyor. Yani şimdi şeye bakarsak Doğu 4000 ya da 5000 yıl önce uygarlaşmaya başlıyor. Aynı tarihte Avrupa'ya bakarsak Avrupa'da şey var. Buzul devri, mağara devri vesaire ve en fazlasından ormanlarda yaşayan kabileler var. Bunlar aynı zamanda düşünün şeyi, 4000 yılı birlikte düşünün Asya ve Avrupa'nın nasıl geliştiğini. Şeyde (gülüyor) Avrupa'da şey yok. Germenler vardı kuzeyde. Avrupa'nın Güney Avrupa, yani Roma, Roma'da Yunanlardan sonra bir kültür gelişiyor, değil mi? Yunanlar, Romalılar, aynı zamanda şey var, Afrika'nın kuzeyinde Kartaca kültürü var. O Fenike'den gelen bir koloni, Kartaca kolonisinin, orada Afrikalı bir şey değil, Afrika'dan doğmuyor, yani Fenikelilerin kolonileri. Bunlar Asya'nın erken başlangıcına karşın Avrupa'daki başlangıcın çok geç. Asya'nın dezavantajı şey, o kültürler kendilerini yapılaştırıyorlar, biçimlendiriyorlar, sağlamlaştırıyorlar ve yıkılmayacak ve değişmeyecek bir düzeye dek sağlamlaştırıyorlar. Şimdi sadece coğrafyayla açıklayabilir miyiz şeyi? Çin'in ve Hindistan'ın değişmeden kalmalı. Şöyle diyebiliriz, coğrafyayla açıklayabiliriz. Ama bunun ne kadar zaman süreceği, yani bir kültür kendi içinde, eğer Çin ve Hindistan batıyla ilişkiye girmeselerdi, sonsuza dek öyle kalırlardı diyebilir miyiz o coğrafyadan dolayı?
Yalnız çok güçlü bir ideoloji lazım. Yani ne?
Evet, çok küçük bir kafa, tinsel yapı, kültürel yapı.
Sadece coğrafyada sınav başlıyor.
Sanırım öyle, yani...
Yani mesela bu değişik, İran bir sürü ülkeden farklı duruyor. Yani kendine göre oluşturduğu güçlü bir ideolojisi var. Ya da işte belki doğal kaynağı var, o da belki coğrafyaya da bağlantılmış.
İzolasyon da var.
İzolasyon olduğu sürece şey yapamaz, geçiremez.
Evet. Yani Çin, şimdi onlar yanıtlanması zor sorular çünkü spekülasyon, yani şöyle olsaydı ne olurdu, böyle olsaydı ne olurdu falan, öyle şeyler, yani tarih felsefesini ilgilendiren şeyler değil. Tarih felsefesi, tarih felsefesi. Şimdi burada Hegel'in
aynı paralelde Japonya'nın durumunu da düşünemez miyiz? Onlar da çok kapalı bir kültür değil miydi? Çok yakın zamana kadar. Demek ki aynı paralelde onlar da değişmeden geldiler.
Ve değişime karşı direndiler.
Evet. Yani o zaman farklı bir durumları yok.
Değişime direniyorlar. Değişime direndiklerini biliyoruz. Açık olarak biliyoruz. Hatta şiddet, yani zora karşı da direniyorlar. Şeyleri... Batı gemilerinin limanlarına, Çin limanlarına gelmesini, yanaşmasını, mal bırakmasını falan filan bunu yasaklıyor. Japonlar da aynı şekilde izolasyon politikası izliyorlar. Yine Japonya'nın 19. yüzyılın sonuna kadar sürüyor bu izolasyon. Bunlar başarısız da değiller. Kendilerini izole etmede oldukça başarılılar. Ama şeyler, yani dışarısını da biliyorlar. Buralarda bir yerde var. Çin generali Judea'ya kadar ya da İsrail'e kadar geldi diyor Hegel. Yani o da başka yerlerden öğrenmiş. Ve şeyi araştırıyorlar. Dünyanın geri kalanında ne oluyor, ne bitiyor onu da biliyorlar. Hindistan'ı biliyorlar. Ve ayrıca da şey, Asya'da Moğollarla yakın ilişki içindeler. Sürekli savaş durumundalar. Yani Çin izolasyona rağmen şey var. Belli ilişkileri sürdürüyor. Değişmiyorlar. Yani şimdi ne kadar süre giderdi? 10 bin yıl mı giderdi? Bütün dünya Çin gibi olsaydı tarih hiç mi ilerlemezdi falan. Bunlar şey, gereksiz sorular. Çünkü Çin dünyada yaşıyor ve izole değil. Ve insanlar onlara o tür kapalı kültürler, onlara etki ediyor. İslam etki etti. Hindistan üzerinde biliyoruz. Ayrıca İslam şeye de girdi, Çin'e de girdi. Girdi mi?
Çok
girmedi.
Yani Çin bir makale var. Çin değişti.
Uygur Türkleri mi? Üst katta, o da orada. Burada Ferhat'ı fazlası.
Buyurun. Şimdi o zaman...
Pardon,
Judea neresi? Ne? Judea. Judea. Jud. Jew. Jew. Jude. Das Jude. Der Jude ya da. Yahudi. İsrail. O kuzey Judea ve güney Judea diye ayrılıyor. Evet, İsrail.
Emin olamadım. Evet, tamam.
Tabii ki İsrail. Yani İsrail
diye bir şey yok ki o zaman.
O yüzden Judea diyoruz.
Yani Judea eski adı. Yani
ama
o
dönemde İsrail oğulları var.
Tamam.
Şimdi evrensel istenç burada. Bir şey vardı. Biraz Hegel'in terimlerini kullanalım mı? Yani daha özet ve şey kavramsal gitmek için. Tözsel istenç diye Hegel. Evrensel istenç. Şimdi Çin Anayasası'nın irdelemeye geçiyoruz. Bu tözsel tinin ve bireyin birliğidir. Tözsel tin dediği şey nedir? Töz nedir? Töz bir bütün değil mi? Spinoza'nın tözünü hatırlarsak aşağı yukarı ona benzer bir şey düşünebiliriz Çin için. Çin'de egemen olan şey ya da Çin'in biçim bir bakıma tözsel bir biçim gibi. Töz sağlam olan, değişmeyen değil mi? Tözün bir özelliği değişmemesi, geçici olmaması ve bir başka özelliği tikellere izin vermemesi, ilineklere izin vermemesi. Yine Spinoza'nın felsefesinden biliyoruz, töz felsefesi özgürlüğe de izin vermiyor. Vermiyor. Yani determinizmi kabul ettiği için tini de determinist, tini de o zorunluluk alanına, doğa nedenselliği alanına bağladığı için özgürlüğe izin vermiyor. Çin'in durumu tözsel bir durum. Burada töz bireyi yutuyor. Yine Spinoza'nın şeyinde olduğu gibi, tözünde olduğu gibi.
Onun ilinek neydi?
İlinek, tözün ilinekleri. Yani şöyle diyelim, bir şeyin tözsel, örneğin bunun tözünden söz edebilir miyim? Edebilirim. Bu bir şey, alet, ses kayıt aleti vesaire. Bunun şu sapı şey, ilineksel. Evet, olması da olur tabii. Yani ilintili oluyor ama o zorunlu bir ilinti değil. Ama tözde ilineklerin olması zorunlu.
Contingent dedikleri. Contingent.
Olumsal, contingency, evet. Contingent. Olumsal denen şey. Yani olabilir ya da olmayabilir. Burada... Şimdi anayasanın, Çin anayasasına gelirsek, burada şey yok. Tözün içinde bireylere... Tikellere izin verilmediği için yani o bireysel istencin anayasa üzerinde herhangi bir belirleyici hakkı yok. Belirleme hakkı yok. Anayasa yasaların kaynağıydı. Yasalara tekrar dönersek. Şimdi Çin'in durumunu ancak öteki biraz karşılaştırmalı olarak anlayabiliriz. Ama aynı zamanda da bu karşılaştırmayı şeyle yapmamız gerekir. Sadece göreli olarak daha ileri kültürlerle değil de işlerin gerçek durumuyla, saltık durumuyla da yapmamız gerekir. Çin'de imparator var. Töz, imparatorun tini aslında bir bakıma ya da imparatorun istenci diyebiliriz. Çünkü imparatorun istencinden başka bir istenç tanımıyor. Bunlar önemli ölçüde soyutlamalar. Yani realite Çin'de İmparatorun istencinden başka istençlerin de olduğunu gösteriyor. Çünkü imparatorun istencine karşı çıkan şeyler var, başka istençler var. Ama bu soyutlamayı yaparsak Çin'in kendisini daha rahatça çözümleyebiliriz ya da anlayabiliriz. O tözsellik içinde, tek istenç içinde tikel istençler şey değil, geçersizler ve şimdi yasalar dedik, devletin ana yapısı. Yani anayasa uygun olmak zorunda ve yasalar bir devletin nasıl işlediğini gösteriyorlar. Yasalar bir toplumun nasıl işlediğini gösteriyorlar ve yasa olmadığı zaman toplum olmaya son verir. Yani bunu Çin'e uygularsak, burası galiba yanlış bir kapı.
Yeah, we need to say, I'm just really upset. tamam da bir iş yapalım. Beyiz, yukarı yazılabilir. Bir tane bir şey yaz.
Onun yerine salonları dursun. Ayrı bir şey koyacağız.
Bir kilitledim, herhalde açamaz zaman. Şimdi... Değil mi? Açamazlar.
Yani, belli olmaz bakarız.
Bizden bisiklet şey yapar.
Şartı öyle bir şey.
Yasalar genel olarak şey, imparatorun istancına yansıtıyorlar. Yani çünkü yasalar yapacak başka bir kurum yok, bir meclisleri yok. Ve yasalar var. Hammurabi yasaları nasıl yaptı bir düşünün. Yani bir ya kendi yazdı ya da birkaç o dönemin oradaki kültürlü insanını topladı, onlara yazdırdı. Ve yasaları kendi tiranlığını işletmek için yazmıyor. O toplumun düzenini yürütmek için yazıyor. Cezalar var, sınırlamalar var, yasaklar vesaire. Ve bir takım kurallar var yerine getirilmesi. Getirilmediği zaman ceza gerektiren kurallar. Yasalar bireyin istancından doğuyor ve Rousseau'nun sözünü uygulayabilir miyiz Hammurabi durumuna? Devlet genel istençtir. Ama burada Hammurabi'nin istancı var. Ne yapacağız Rousseau'nun şeyin teorisini? Yani yanlış mı diyeceğiz yoksa buraya da uygulanabilir mi?
Hammurabi halkın istancı olur o zaman zaten.
Ha?
Hammurabi zaten halkın
istancı. Örtüşüyor. Yani Hammurabi'nin istancı, o yasalarda anlatılan istenç, aynı zamanda şeyin Babil halkının istenciyle örtüşüyor. O insanlar da onu istiyorlar. Belki tam olarak örtüşmeyebilir. Bazıları aşırı olabilir, cezaların ya da hafif olabilir. Mesela unutulmuş eksik şeyler olabilir. Ama genel istenç o tikeller, o tikellikler ya zaman içinde düzeltilir ya da öyle kalır. Yani yasaların yazılı biçimleriyle işleyiş biçimleri de birbirine örtüşmek zorunda değil. Yani mahkemeler var ve mahkemeler yasaları şey yapabiliyorlar, çekiştirebiliyorlar. Yani bu şey değil, fiziksel bir sağınlık ya da matematiksel bir sağınlık alanı değil. Ama genel istenç, devletin anlatımı Jean-Jacques Rousseau için ve o devlet anlatımını o kültür, o halkın bilincinde buluyor. Yani Babil halkı, kent halkı, eğer onlar Hammurabi yasalarını kabul ediyorsa, biliyorlarsa ve kabul ediyorsa, burada bilme faktörü de önemli, yasaların bilinmesi. Yani yasaları bilmeyen bir halk için onlar yasa değildir. Değil mi? Hatırlıyoruz. Yani yasaların bilinmesi, devletin devlet olarak var olması anlamına geliyor. O yüzden Cumhuriyet'in başında o dışarıdan alınan yasalar iyi yasalardı. Genel olarak yani hiçbir yasa şeyi mükemmel diyemeyiz, eksiksiz diyemeyiz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları, dışarıdan alınan yasalar halk tarafından bilinmedi. O yüzden devlet halkın bilincinde varlığını çok sağlam bir şekilde sürdüremedi. Ve Türkiye'de devleti kuranlar, yani modern bilinç, her zaman devletin ellerinden çekilip alacağı korkusunu yaşadı. Çünkü devlet şeye oturmadı. Anadolu köylüsünün bilincine oturmaz. Çünkü köylünün bilincine devlet oturmaz. Devlet için yurttaş gerekir. Köylüler yurttaş mı? Yani şey olarak yurttaş, uyruk anlamında yurttaş. Ama istençlerinin devlete yansıması anlamında, evet, köylü boş inançlı, bilgisiz, eğitimsiz, unutulmuş, yalnızca vergi almıyor kendisinden, yani tahılına vesaire el konuyor. Savaş durumunda çocukları askere alınıyor, 10 yıllarca sürmek üzere bazen. Ve bu insanlar şey değiller, yurttaş, uyruklar ama yurttaş değiller ve yasa, yani onlardan ne kadar vergi alınacağı ve çocuklarının kaç yıldığını askere alınacağı onlara sorulmuyor. Onlara sadece dayatılıyor. Ama etkinliklerinden dolayı bunlar şey gibi görünüyorlar, değişime yeteneksiz gibi görünüyorlar. Sürekli olarak toprakla yaşıyorlar. Yani kültüre, sanata, felsefeye, bilime bu tamamen şeyler, yabancılar, tamamen yabancılar, hiçbir yakınlıkları yok. O yüzden gidip birisinin onlara piyano çalması falan şey değil, anlamlı değil. Bunlar ortadan kalkmak zorundalar. Yani burada bir köylülük şeyi yapıldı. Rusya'da da yapıldı bu aslında, biliyorsunuz. İlk Rus devrimcileri köylülüğün devrimi yapacağını düşünüyorlardı. Narodikler. Ve köylünün isteyebileceği tek şey toprak. Toprak özel mülkiyet ve başka bir şey isteyemez köylü. Her zaman onu istiyor ve yani köylü modern toplumun, yurttaş toplumunda köylüye yer yok. Köylü şey, despotik toplumun bir katmanı ya da sınıfı.
Onların da okulları var.
Efendim?
Onlar yani köylerde de...
Artık o zaman onlar köy olmaktan çıkıyorlar. Yani bugün şeyde Avrupa'nın pek çok ülkesinde köy diyebileceğin yerleşim yok, köylü de yok. Kalkıyor. Yani tamam. Son kalıntılar var.
Eşdeğer bir şekilde işçiler de ortadan kalkmalı diyemez miyiz?
Tabii. Doğru. Yurttaş toplumun... Ama şeyi görüyoruz. Köylülerin ortadan kalktığını görüyoruz.
Yani. İşçi kalkarsa sanayi de kalkar.
Yani işçi kalkar. Ama köylü köylü yok olunca nasıl tarım yok olmuyorsa, işçi kalktığı zaman da işçinin yaptığı şeyler ortadan kalkmayacak. İşçi denen kavram, yani koluyla çalışan kişi yok olacak. Evet. Daha insancıl bir boyuta girecek.
Şimdi şu an dünyada yaşanan sorun bir yerde bununla ilgili. Yurttaş toplumunun kendi...
Tamam, ama bir adım mutlaka alması lazım. Yine o insanlar olacak.
İşte o insanlar daha şey düzeyinde, fikir düzeyinde daha üstü.
Kavramın içeri değişecek muhtemelen.
Yani düzeyine yine işçi daha
evet. Şimdi ona geleceğiz. Yani bu yurttaş toplumu, şu kapitalist toplum denen şey... O adı hak ediyor mu etmiyor mu ona bakacağız ve ondan sonra...
Yönetim değişmesi için izin verecek mi?
Modern toplum, yurttaş toplumu kendi kendini yönetiyor. Yurttaş toplumundan söz ediyoruz. Despotik bir kültürden değil ama modern yurttaş toplumundan, yani demokrasi denen şeyden, Avrupa'dan, Türkiye'den, Amerika'dan söz ediyoruz. İran'dan değil. İran'da yönetim var. Yani İran şey... Özgür değil, yurttaş toplumu değil. İran'daki insanlar uyruk, yani devletin uyrukları. Burası değil, galiba felsefe buluyoruz. O kapıyı...
Oğlum, içişimde kapı değil,
Yani şu an bütün ideoloji, ya toplum kuramının ya da politik kuramın kilitlenme noktası burası. Yurttaş toplumunun açınımının nasıl gelişeceği, nasıl gideceği ve şu an yaşanan kriz onu gösteriyor. Yani en azından şu an şu ortaya çıkacak, bunu anlamak üzereler. Yurttaş toplumunun bu şeyi, işsizlik konusundaki zayıflığı ortaya çıktı ve bir pazar sorunu durumunda üretime son veren ya da ara veren şirketlerde çalışan binlerce, on binlerce ya da belki de milyonlarca işçi şeyini kaybediyor. Yaşam koşullarını, yaşam olanaklarını kaybediyor. Geçim olanaklarını kaybediyor. Ve yani bunu bazı küçük yerlerde, İsveç, Norveç gibi yerlerde bunun şeyi var, önlemi var. Yani oradan işsizlik yardımı falan alınabiliyor ama şu an şey, yani bu 10 milyonlara varıyor. Ve pek çok ülke bu tür desteği yapamayacak durumda. Yurttaş toplumu bunu nasıl
yani
önleyebilir?
Şimdi 20 milyon kişi kaybetti
şimdi. Efendim?
Şimdi sadece 20 milyon kişi kaybetti şimdi.
Şu anda Çin'in büyüme hızı 6.4'e falan inmiş. %9'lardan %6'ya iniyor. Onun bedeli işte 20 milyon işçi. Doğru, yani ben de o rakamları okudum. 10 milyonla 20'ye çıktı.
19... Çıkarttılar bile.
He?
Savaş çıkartabilirler.
Yani ekonomi düzelmesi için bir olasılık.
Daha o kadar çıkarsama yapmayacağız yani. Şimdi biz şeydeyiz ayrıca.
Çin'deyiz.
Çin'e geri dönelim. 21. yüzyılda bir 40-100 yıl falan geriye Çin'e dönersek. Şimdi Çinliler için en ağır gelebilecek. Bu ağır mı? Ben böyle hissediyorum. Yani Çin'de Hegel çok kibar bir şekilde öznel özgürlük diyor, öznellik ilkesi diyor, içsellik ilkesi diyor. Bu yok. Bu, bunun anlamı şu, Çin'de duyunç yok. Çünkü öznellik ilkesi, içsellik ilkesi vesaire bütün bunlar duyunca anlatıyor. Yani bir birey için doğrular ve yanlışlar sürekli olarak yukarıdan, dışarıdan belirleniyorsa o bireyin duyuncunun olduğunu söyleyemeyiz. Ve Çin'deki durum bu. Yasalar aile bireylerinin birbirlerine karşı ilişkilerini bile belirliyorlar.
Yani sadece istenç yokluğu değil, duyunç yokluğu da var o zaman.
Evet, onun ne anlama geldiğini düşünelim. Yani çok özel
işte
bir şey.
Bu biraz ağır yani. Ben ağır. Çinli olsam kızardım yani.
Niye kızıyorsun? Ya Machiavelli de söylüyor. Machiavelli de aç. Machiavelli de aç.
Yani duyunç yokluğu biraz ağır bir laf değil mi?
Duyunçsuzluk anlamına geliyor. Ve bakın...
Şimdi şey, tutuklanmış yani.
Çok Çinler kendilerini ailelerine ait olarak ve aynı zamanda devletin çocukları olarak bilirler. Çocuk. Yani bunlar karakterleri bu hepsi için geçerli. Bütün Çinliler için geçerli. İmparator dışında. İmparator baba ama geri kalan herkes. İmparatorun en yakınındaki yönetici, mandarin, yönetici, bakan her neyse o da dahil olmak üzere bütün Çinliler şeyler, istençsiz ve duyunçsuzlar. Yani şu anlamda istenç ve duyunçsuzlar şeyleri var. Kendi istençlerinin ve duyunçların üstünde bir başka istenç ve duyunç var. Özgür değiller. Şimdi devlette de birer kişi olmaktan eşit ölçüde bu Hegel'in sözü. Çünkü onda ataerkil ilişki egemendir. Ve hükümet her şeyi düzen içinde tutan imparatoru bir baba kaygısı, imparatorun bir baba kaygısı üzerine, göstermesi üzerine dayanır. Schuking'de 5 tane ödev sıralanıyor diyor ve bu ödevlerin neler olduğu söylemiyor ama şu an ona isterseniz bakın bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Hepsi itaat, boyun eğme ilişkileri. Aile ödevleri saatlik olarak geçerlidir ve yasal olarak düzenlenir. Düşünebiliyorsunuz. Aile ödevleri ne olabilir? Sofrayı kim kuracak? Kim toplayacak, kim bulaşığı yıkayacak, kim çamaşırı yıkayacak vesaire. Bunları devlet belirliyor.
Ya da başka toplumlar, gelenekler, görüntüler belirliyor.
Ama aradaki fark, büyük fark, büyük bir küçük önemli değil ama fark önemli. Yani tüzel konular olması ile törel konular olması ayrı şey. Töre ve tüzel arasında ne kadar fark varsa o kadar fark var. Yani tüzel, yasa ilgilendiriyor. Çin'de ataerkillik bu şeyde durmak gerekiyor. Çin'in özel kültürü var. Ataerkil kültürü, ata kültürü üzerine dayanıyor. Yani baba diyelim ve bu geri kalan bireylerin çocuklar olması rolüne çocuk geri kalan bireyleri çocuk rolüne zorluyor. Yani istençsiz ve büyüklerine bağımlı olan boyun eğen bireyler, kişiler. Şimdi biraz buraları hızlı geçelim. Çinli, aslında Çinliler şey değil, tek eşli değil. Yunanlar tek eşli, Romalılar tek eşli. Yani kural dışılar var ama genellikle o şeyler Yunanlar ve Romalılar tek eşli. Ama Çinliler şey, çok eşli olabiliyor. Bunlar satın alıyorlar karılarını, eşlerini. Bunun hangi yüzyıla kadar sürdüğünü bilmiyorum. O öyle bir dataya rastlayamadım ama çünkü şey değiller, özgür değiller ve ilişkileri kölelik ilişkisine benziyor.
Kimden satın alırlar babalarından mı devlet?
Muhtemelen. Yani babalarından ya da eğer sahibi kimse. Bu
Şimdi,
Başlık parası gibi bir şey. O başlık parası da satın
alıyor. Şeye kadar.
Şimdi bunlardan birisi Emin hanımı, ötekiler bu hanıma göre ikinci planda kalıyorlar. Atalar toplantı yapıyor vesaire. Şimdi bu aile temeli anayasanın da temelidir. Anayasa toplumun genel yapısı demek. Yani anayasanın yazılı olup olmaması, Çin'in yazılı bir anayasasının olmaması burada hiç önemli değil. Ana yapı, constitution İngilizce'de bu şey, verfassung. Yani bu şey demek, yapı demek. Değil mi? Yapı, yani constitution, bünye, yapı falan demek. Onlar anayasa bizdeki gibi fundamental law değil. Yani öyle bir şey, öyle bir terimleri de var ama anayasa aynı zamanda İngilizce öteki dillerde şey gösteriyor. Bir yapısal bütünü gösteriyor. Yani O yapısal bütün burada monarşik. Onu Hegel ayırmıştı biliyorsunuz. Monarşi, ondan sonra şey, demokrasi ve oligarşi. Yani onları incelemiştik. Şimdi Çin'in anayasası aile yapısı üzerine dayanıyor. Aile yapısı bireylerin törel karakterlerini biçimlendiren etmen ya da bireyler törel olarak aile içerisinde biçimlendiriliyorlar ve törel olarak nasıl biçimlendiriliyorlarsa tüzel olarak biçim kazandıkları biçim o törel biçimin temeline oturuyor bir bakıma. Yani eğer bir kültürü şey diye düşünürsek homojen bir kişilik homojen kişilik kişiliklerin bir bütünü olarak düşünürsek o kişiliklerin özelliği o bütünün politik yapısını da etkileyecek ya da belirleyecek. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir kültürün bireyleri istençlerinden daha baştan yoksun bırakılırsa, çok somut bir örnek bu, istençsizleştirilirse bu insanlar, o insanlar demokrasi yapamazlar. Çünkü istençleri yok. Demokrasi, bireyin istencinin devlete yansıtılması ya da bireyin istencinin devlet istenci biçimine gelmesi demek. Demokrasinin anlamı bu. Demokraside halkın istenci, yani herkesin istenci, genel olarak Rousseau'nun söylediği kötü anlamda değil ama her bir bireyin istenci kendine politik anlatım verme hakkını taşıyor. Demokrasinin anlamı bu. Yani ben gidip seçim sandığına oy atabilirim. İstediğim kendim aday olabilirim ya da bir başka adayı destekleyebilirim. Bütün bunları yapmam için şey gerekir, yurttaş olmam gerekir. Bu açık mı? Yani eğer Çin'de böyle bir seçim diye bir şey zaten söz konusu değil ve Çin'in aile yapısı eğer ataerkil ise o aile yapısı bireyselliği, bireyliği ya da bireyi baştan biçiyor demektir ve bireyselliğini kazanamamış insanların toplumu yurttaş toplumu değildir. Yani kölelerin toplumudur. Bu mantık yine Çinleri incitecek bir mantık ve şey var o konuda yani dediğim gibi epeyce acılı yazı var internette. Şimdi kölelik konusuna geldik, devam edelim. Çinler arasında imparator dışında önde gelen hiçbir sınıf, hiçbir soyluluk yoktur. Bu tipik bir şey. Çin'de soyluluk yok. Çin'in feodalizm olduğunu söylüyorlar. Sanki feodalizm övünç duyulacak bir şeymiş gibi. Bunu yazanlar muhtemelen Çinliler. Ama eğer Çin'de bir imparator varsa ve Çin'de bir yasa devleti varsa, yasa egemenliği varsa ve o aslında oldukça titiz, oldukça ayrıntılı ve özenli yapılmış ve çok dikkatli bir şekilde yürütülüyor. O zaman öyle bir ülkede feodalizmden söz etmek anlamsız. Çünkü feodalizm yasasızlık demek. Ama Çin yasa devleti ve Çin'de mandarinler var. Mandarinler 3 sınavdan geçerek mandarin oluyorlar. Bunlar memurlar. Yani kralın istencinin temsilcileri ya da imparatorun istencinin temsilcileri ve bu 2 sınavdan geçen 3. sınava alınıyor. 3. sınavda imparatorun kendisi bizzat bulunuyor. Demek ki her imparator eğer kendi topraklarında yani binlerce memurun şeyine giriyor demektir bu. Sınavına giriyor demektir Çin imparatorları. Onlar askeri mandarin ve sivil mandarinler olarak imparatorun istencini bütün ülkede temsil ediyorlar, işletiyorlar, yürütüyorlar. Bu da açık olan bir şey ve bunlar Çin saldık eşitliğin imparatorluğudur. Çin'de hiçbir özgürlük olmaksızın eşitlik egemen olduğu için yani özgürlüksüz bir eşitlik var. Şey yok. Devlet yetkisi dışında bireyler arasında bir üstlük astık ilişkisi yok. Çünkü nasıl Tanrı'nın karşısında herkes, bütün kullar eşitse Çin İmparatorluğu'nun karşısında da bütün Çinliler eşit. Eşitlik ve özgürlük arasındaki bağdaşmazlık ya da kopukluk buradan görünebiliyor. Yani eşitlik her durumda özgürlükle birlikte gitmiyor. Mandarinler, imparator istençlik araçları. İki tür mandarin var. Bilgin ve askeri mandarinler. Birinciler bilgin falan değil, subaylar. Yani niye öyle demiş bilmiyoruz. Bunlar daha yüksektir. Çünkü Çin'de sivil sınıf asker sınıfın üstünde durur. Memurlar eğitiliyorlar. Yani Çin bir devlet ve şey değil, sürü değil, kabile toplumu da değil. O devlet son derece şey, iyi organize olmuş, binlerce yıl sürmüş. Yani Çin'in büyüklüğünü ya da sağlamlığını reddetmek olanaksız. Oradaki incelikler, onları da göz ardı etmek olanaksız. Ama bütün o sağlamlık, incelik, kalıcılık Çin'in tarihsel olmaması sonucunu getiriyor. Bilimler var, bunlar şunlar. İmparatorluk tarihi, tüze bilimi vesaire. Bunlar 15 bin sivil, 35 bin mandarin ya da 35 bin devlet memuruyla yönetiyor imparator Çin'i. Bu bütün Çin tarihi boyunca aşağı yukarı böyledir. Yani kimi zaman belki 20 bine düşmüş, kimi zaman 40-50 bine çıkmış olabilir. Değil mi? Daha fazla bir şey söyleyemeyiz ve burada şimdi başka yönetim şeyleri var mı, kurumları var mı? Var, bir konsey var diyorlar. Bu imparator çevresinde bulunan bir konsey. Yani o kadar ayrıntısına girmeyeceğiz ama burada sensörler diye bir şey var. Sensörler, sensör sanırım saptayıcı, yani böyle duysal, sensör şey demek değil mi? Duyum sayıcı demek.
Evet.
Algılayıcı. Bu sansür, yani Romalılarda da var sensörler. Yani bunlar sansürcü değiller. Bunlar şeyler, sayıyorlar, toplumun nicel belirlenimlerini yakalıyorlar. Ve her bakanlıkta ve imparatorun değişik bölümlerinde bir sensör, ko tao bulunur. Bu imparatora rapor veriyor. Bunlar görevden alınamazlar. Bunlara yetki vermişler ve o yetki onları oldukça güçlü bir şekilde getiriyor. Hükümeti ilgilendiren her şey üzerinde, imparatorun kendisi üzerinde bile yargı güçleri var ve imparatoru şey yapabiliyorlar, kınayabiliyorlar. Evet, kınayabiliyorlar. Uyarıda bulunabiliyorlar ve kınayabiliyorlar. Şimdi bunlar şey çıkıyor, imparatorun istenen saltık değil. Ama genel olarak şey yapmıyor, bozmuyor. Yani bir kınama, imparatorun kınanabilmesi. Burada bir öykü anlatıyor Hegel. Bu bir tane sensör kınamadan, kınamada direttiği için, imparatoru kınamada, görevini yerine getirmede direttiği için tekrar ikinci kınamaya geldiğinde şey, tabutunu yanında getirmiş, öyle gelmiş. Ve gerçekten de şey, imparator onu o şekilde yok etmiş. Bazıları işkence altında bile kınamalarını sürdürüyorlar.
Bu da çok moral bir şey, değil mi? Yani moral bir örnek değil mi?
Moral bir örnek ama çeli çelişiyor. Yani içinde moral yoktur teziyle çelişiyor.
Çelişiyor.
Evet.
O zaman demek varmış duyunca.
Vay, yani öyle görünüyor. Ya da şöyle de açıklayabiliriz. Tutup orada
duyunçlar bence.
Yasanın işlemesi, şimdi ona geleceğiz. Bu çok önemli aslında. Gerçekten şey, iyi konsantre olmamızı gerektiriyor. Yani Çin'de yasa dışsal diyor Hegel, Batı'da içsel. Yani bu yine kavramsal ve soyut düzeyde böyle. Bir realite tamamıyla böyle değil. Şu, yasa dışarıdan geliyor Çin'de ve içsel istencin duyunç olmadığı için duyuncun onayı da söz konusu değil yasanın doğruluğu konusunda, geçerliği konusunda. O sensörün, imparatoru kınayan sensörün şeyinde diretmesi, yani tavrında diretmesi sadece kendi, yani üzerindeki yasaya boyun eğme anlamına geliyor. O yasanın doğruluğu ya da eğriliği konusunda bir yargıda bulunma yeteneği olmaksızın da o bu yasayı işletebilir. Oldu mu? Yani dönüş şart değil sensörde.
Yasa mı
daha ağır basıyor? Yasa ağır basıyor. Yasaya korkudan boyun eğiyorlar. Şimdi geleceğiz o noktalara. Biraz karışıyor. Sensörler memurlar her zaman hesap veriyorlar. Çin devleti şey değil, rüşvetçi bir devlet değil. Kayırmacı bir devlet değil. Yani son derece adil ve nesnel ölçülere göre görevleri saptayan bir devlet. Şimdi bu denge sağlandığı zaman imparatorluk sürüyor. Bütün makinenin parçaları çalışıyor ve Çin devleti diyelim 10 yıllarca ya da belki de yüzyıllarca herhangi bir sarsıntı olmadan, pürüz olmadan sürüyor. Bu ölüm demek. Yani o şekilde bırakırsanız o devleti sonsuza kadar gider. Olmasa da olur anlamına geliyor. Çünkü Çin gelişmek zorunda. Eğer Çin'de Çin'in bir gelişme potansiyeli varsa ve bir kültürel yapı o potansiyeli bloke ediyorsa, o zaman o kültürel yapı yani insanı bir yerde yarı gelişmiş bir durumda kalmak zorunda bırakıyor. Ve insan hakkını çiğniyor demektir. Yani tarihin, Çin'in dingin durumları, bir kültürün dinginlik durumu, Hegel şey diyor, tarih mutluluk sahnesi değildir diyor, değil mi? Oradaki mutluluk dönemleri,
çelişkilerin askıya alındığı,
mutluluk sayfaları çelişkilerin askıya alındığı sayfaları, evet. Bu da şey, genel ön yargılarla çelişen bir şey. Yani Çin ilerlemeli. İlerlemek için kendini sürekli olumsuzlamalı. O demektir ki sürekli olarak kendiyle kavga durumunda olmalı. Ve yoksa şey, belli bir kültürel biçimde donup kaldığı zaman, uyuştuğu zaman aslında kendisi olamadan gelişme, kendisi olamadan alt bir evrede, ilkel bir evrede kalmış olacak.
Kurulan bu savaşı meşrulaştırmıyor mu bu durum?
Hayır, savaş ilerlemenin aracıdır diye bir şey değil. Yani bazı savaşlar zarar da verebilir. Önemli olan gelişmek. Ama eğer gelişmenin engelin aşılması için zor gerekliyse ona Hegel yani, karar vermiyor, felsefeci karar vermiyor. Yani
ben batıya gelmiş olacağım ama hani örnek Ofelya'ya söylüyorum. Avrupa 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki yıkımı yaşamasaydı acaba UNESCO kurulur muydu? Acaba Birleşmiş Milletler kurulur muydu? Acaba bugün Avrupa Birliği projesi ortaya çıkar mıydı? Yani çok büyük bir yıkım gerçekleşti.
Onu tanıtlamak kolay değil. Yani tanıtlanabilir. Örneğin bazı bu çok bulanık değil. Tanıtlanabilir. Avrupa 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın gerekçeleri iyi çözümlendiği zaman yani anlaşılabilir. Ama şimdi tarihte tarih felsefesinin yapması gereken şey, var olanın niçin var olduğunu ya da olmuş olanın niçin olmuş olduğunu göstermek. Yani Avrupa başka türlü yapamazdı. Aslında tarih felsefesinde Hegel'in yapmadığı ve bizim yapmamız gereken şey o. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları Avrupa'nın o gelişmişlik düzeyi içinde kaçınılmazdı. Yani şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın başlayışını ve ilk dönemlerini, yani savaş bir günde şey olmuyor, başlamıyor. Ona götüren nedenler sembolik başlangıç noktası o, diyelim şey, Arşidik'in vurulması falan ve ondan sonraki olaylar, o birkaç aylık dönem incelendiği zaman orada şeyi görüyorsunuz, yani bu savaş durdurulması olanaksız bir şekilde gelişiyor ve şu olmasaydı savaş dururdu diye diyemeyeceğiz.
Bireyin ilişkisini belki sorgulamamız gerekiyor. Yani Çin'in gelişimi açısından bireylerin veya bireyin mahvoluşu.
Ne oluşu?
Mahvoluşu.
Bireyin yok oluşu demek istiyorsun.
Evet, yani hayatımız
şey diyor Hegel, tarihteki hak kavramı, yani Çin'in istenci, Çin'in hakkı moral, bireysel duyunç ya da moral bir bireysel duyuncu dikkate almıyor. Yani örneğin savaşta insanlar küçük çocukların ölmesine ne dayanamıyorlar, değil mi? Yani şimdi burada o insanların, normal insanların düşündüğü şey, normal olarak düşündüğümüz şey şu: savaş olmasın çünkü çocuklar ölüyor. Yani günahsız insanlar, suçlu insanlar ölüyor. Ama burada savaşın olmasına karar veren faktör şey değil, moral faktörler değil. Yani orada İsrail diyor ki benim bana 5000 bomba gönderdi. Öteki diyor ki İsrail benim topraklarımı işgal etti, benim insanlarımı öldürdü. İki taraf da kendini haklı olarak görüyor ve o hakların çatışması sürecinde 1000 tane sivilin ölmesi moral bir etmen olarak dikkate alınmıyor. Ona bakarak yargılarını değiştirmiyorlar. Birey o yüzden harcanıyor. Yani belki de modern savaşın şeyi bu. Ama eski savaşlarda da, antik dönemde, klasik dönemdeki savaşlarda da sivilleri doğuruyorlar sık sık. Yani İskender Tepesi... Biraz sorun zor bir soru. Yani ben
sorumu şöyle formüle edeyim. Örneğin işte bir insan topluluğu bir ırmak kenarında, iklim çok iyi, giyinmeye bile ihtiyaç yok. Ağaçlar, meyveler de dolu, yiyecek.
Cennet.
Cennetler ve çelişki yok. Ve gelişmiyorlar dolayısıyla. Doğayla herhangi bir çelişki içerisine girmedikleri için, dışarıdan onlara karşı bir saldırı olmadığı için izole bir ortamdalar ve hayatlarını evet hayvanat bahçesi gibi biraz da yaşıyorlar.
Evet, hayvanat bahçesi öylesi.
Bunu mu tercih etmeliyiz yoksa sivil gelişimi adına izolasyon kılsın, savaşlar olsun, insanlar ölsün, çocuklar da ölsün gerekiyorsa ve böyle insanlar ilerlesin. Şimdi hangisini seçmeliyiz?
Bizim yani? Onun kişi olarak seçme diye bir problemimiz yok. Tin seçiyor onu. Tin
yani biz moral olarak hangisine daha güzel bir yaşam veya daha iyi bir yaşam?
Bizim ona yanıt şu. Bizim yargıda bulunma hakkımız yok orada. Yani senin üzerine saldıran bir düşman varsa kendini savunmak zorundasın. Ya da sana bir haksızlık yapılmışsa o haksızlığın ortadan kaldırılması gerekir. İki taraf da haklı gibi görünüyor. Yani iki tarafında gerekçeleri var. Örneğin,
savaş kaçınılmaz olabilir ama savaşa iyi veya kötü demek bizim etik yargımızdır. Etik yargı da kaçınılmaz. Yani tamam o bir realite. Yani evet tarihe baktığımızda savaşlarla, katliamlarla
evet. Yani
oldu. Ama biz ona şimdi şu noktada şunu mu diyeceğiz? Yani ne yapalım? Bazen bebekler de ölebilir, bazen çocuklar da ölebilir ve
biz şimdi bir sorumlu aramıyoruz. Yani sorumlu aramıyoruz. Savaşı insanlar isteyerek ve haz duymak için çıkarmıyorlar. Yani onun ayrıca bireylerin istençlerinden ve yani onların kararlarından da bağımsız bir savaş bir durumun sonucu ortaya çıkan bir şey. Yani onu bazen bireyler ya da generaller falan önleyemezler ya da çıkmayacaksa da yaratamazlar. Yani ona dünya tini karar veriyor ve dünya tininin yargısı önünde bireysel duyuncunun sızlanmasının bir anlamı yok. Hegel'in söylediği şey bu. Yani savaş, çocuklar ölüyorlar, tamam bu hepimize yüreğini parçalıyor, hepimiz şey yapıyoruz, bayağı nefret ediyoruz.
İki imparatorun kaprisi yüzünden de çıkabiliyor.
Nerede?
Yani iki imparatorun kaprisi.
Çin'de öyle. Ve şu an ona geldik. Yani Çin'de imparatorlar erdemli, akıllı, düzgün oldukları zaman devlet de düzgün ve ama imparatorlar bozuldukları zaman Osmanlılar'da da benzer bir durum vardı. Yani şey imparatorlar geldiği zaman gevşek imparatorlar onlar çünkü devlet şeye bağlı. Tek bir istence bağlı. Yani şimdi mutlaka imparatorun altında şeyler, mandarinler ya da vezirler, sadrazamlar, bakanlar vesaire pek çok detaya yani pek çok işleve ayrımlaşmış bir devlet yapısı var ama hepsinin ruhu, tini bir yerde duygusal yanı şey, o padişahın kendisi, imparatorun kendisi. O gevşerse onun altındaki sistem de işlemesini o ölçüde bozacaktır ve bu şey, ne yazık ki olan bir şey. Yani monarşların şeyi böyle, devletle etkileşimleri çok belirleyici değil ama bazı durumlarda belirleyici. O soruya tekrar döneceğiz. Yani şu an ona çok iyi bir formül bulamıyoruz ya da formülü anlatmak zor geliyor. Değil mi? Yani bu dünyada kötülüğün olanağıyla ilgili bir şey ya da kötülük sorunuyla ilgili. Yani teodezi, teodike ya da o Leibniz'in ele aldığı sorunla ilgili. Dünyada kötülük, kötülüğün anlamı nedir? Yani olanaklı en iyi dünya diyor Leibniz bu dünya için. Ama bir de bakıyorsun 1000 tane Filistinli çocuk ölmüş. Yani bu nasıl oluyor? Bu yine de bu dünya en iyi dünya mıdır?
Ölmeyebilirdi ama.
Tabii.
Ölecek diye bir şey. Ölmeyebilirdi.
Öldürme kavramını kaldırsak. Yani çok
sorun. Öldürme kavramını kaldırmak için, ya savaş kavramını kaldırmak için devleti kaldırmamız gerekiyor. Bu çok açık gibi görünüyor bana. Devletler varsa, devletler varsa...
Savaşlar da olacak.
Yani bu buna bağlı. Avrupa Birliği dediğiniz gibi Avrupa Birliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmaya başlandı ve amaç şey Avrupa Birliği devletleri arasındaki savaşı ortadan kaldırmak. Çünkü aynı şey daha önce oldu. Yani Büyük İskender Yunan kent devletlerinin egemenliklerini ellerinden aldığı zaman o egemen devletler de şey yapmaya başladılar. Yani evet, kendi aralarında
ticaret de yapıyorlar. Şey de yapıyorlar. Yani onun faydalı mevcut.
Ara verelim mi?
Verelim. Doğru, ara vereceğiz. Tabii yani bu şey.